Ot, İskender Pala, 14. ayrım. Konya güzergahında iki menzil yol almamız gerekiyordu. Lakin çekik göz yüzünden 4 gündür yollardayız. 10 süvari, 9 katır yük ile ilerliyoruz. Kafilemizin en değerli yükü kerpiç büyüklüğünde bir küçük sandık. Çelebiler, geçtiğimiz Sapa vadilerde bir bana bir de sandığa çok itina ediyorlar. Taptuk Sultanım'ın talimatı olsa gerek. Onlara yükümüzün ne olduğunu sordum. Hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır dediler. Yine de her gece 4 nefer geceledik ve her sabah atlarımızı eğerlerken katırlara birer ikişer heybe daha fazla yüklemeye başladık. Gece durup dururken yükümüz artıyordu. Artık hiçbir yük tekkeden beri taşımakta olduğumuz sandık kadar korunup gözetilmiyordu. İçinde çok değerli bir şey olmalıydı. Belki de Taptuk Sultanım'ın birilerine gönderdiği mektuplar. Ama çelebilerin taşıma biçimlerine bakılırsa içinde ağır şeyler de olabilir. Yol boyunca ben daima çelebilerden üçünü görüyor ve bir gördüğüm adamla ancak 2 gün sonra yeniden karşılaşıyordum. Neler oluyordu? Hemen hiç konuşmayan ve geceleri değişip gündüzleri at sırtında nöbetleşe uyuyan bu adamlar neler çeviriyorlardı bilmiyordum. Ve tahminde zorlanıyordum. Tek bildiğim ve onlardan duyduğum, hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Sahibi olduğum, hatta sıkı sıkıya sahiplendiğim heybemi saymazsam, bu cümle kendi adıma doğruydu. Ama çelebilerden bir gün hiçbir şeyleri, diğer gün her şeyleri oluyordu. Yine de olanlardan hiçbirine asla sahiplenmiyorlardı. Neden böyle davranıyorlardı? Bu garip hallerindeki esrar neydi, bir türlü çözemiyordum. Bu gece uyanık kalıp ne yaptıklarını anlamaya çalışacağım. Adları her ne kadar Çalabi ise, onlar kendilerini Yecüc Çalap'ta görünseler de, Bozkır'ın bunca kargaşa içinde olduğu şu günlerde Allah adamı kılığında hakkaniyetten uzak bir şeyler yapma ihtimalini akıldan uzak tutmamalıyım. Hele de çekik gözden sonra Bozkır'da kimin hangi kılıkta dolaştığını kestirmenin imkansızlığı ortadayken. Neyse ki yarın Konya'ya varmış olacağız ve benim bu gece şüphelerden kurtulmam lazım. Çekik gözün karakolları yüzünden gece konakladığımız yerleri ıssız ve kuytu köşelerde seçiyorduk. Mağaralar, ağaç sırtları, terk edilmiş evler ve yangın mahalleleri tercihlerimiz arasındaydı. Atlar ve katırların ürkmemesi için yılan, akrep gibi sürüngenlerin yuvalanabilecekleri yerlerden de uzak durmak veya bu tür haşerata karşı menzil çevresini zehirle tütsülemek ise her zamanki tedbirlerimizden sayılırdı. Ateşimizi sarp kayaların kuytusunda yaktık. Eylül gecelerinde bozkır ayazının ne demek olduğunu herkes iyi bilirdi. Çelebilerden biri çevik bir hareketle diğerinin omuzlarına sıçrayıp kayadaki bir kovuktan bir zembil indirdi. İçinde kav, çıra, biraz elma ve armut kakı, ceviz ve pestil vardı. Burası emniyetli bir yerdir. Bu gece rahat uyursun artık Derviş Yunus dedi bana göz kırparak. Bu adamların geçtiğimiz yerleri daha önceden bildiklerini ve yol güzergahında hazırlıklar yaptıklarını tahmin etmeliydim. Bu gece rahat uyuyacakları aşikardı. Çünkü hem bildikleri bir mekandaydık hem de hepimiz çok yorgunduk. Atları ve katırları yemleyip toplandığımız otların üzerinde keçelerimizi serdiğimizde yalnızca 4 keçeye sahip olduğumuzu fark ettim. Demek yola çıktığımız 8 kişiden 4'ü uyurken diğer 4'ü daima uyanık kalıyordu. Ben keçemi yanan ateşi görebilecek şekilde yaydım. İlk nöbeti tutacak çelebi bir kaya gövdesine tüneyip her gece olduğu gibi ok ve yayını dizine dayadığında artık herkes uykuya dalabilirdi. Nitekim 2 çelebi hemen uyudular. Bu gece gözlerini açık tutmalısın dedim kendi kendime. O sırada Taptuk Sultanımın sesini duyar gibi oldum. Senin olmayanı alma. Tecessüs apaçık bir sınavdır. Doğruluğun kapısı doğruluktur. Yol doğrunun, hak doğrunun. Gözlerim bu sese uymamakta inat ediyordu. Abakay Derviş'e verdiğim sözü tekrarladım. Sakın ola Derviş Yunus, elinle koymadığını alma. Nöbet tutan çelebiyi izlemeye başladım. Önce sırt torbasından bir tesbih çıkardı. Tesbihin imamesini yay kirişine düğümledi. Sağ elini kalbinin üstüne koyup hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır dedi ve sol eliyle tesbihi çekmeye başladı. Ya Malik. İsmini virt edip okuduğunu duyar gibi oldum. En ufak bir dal hışırdadığında, bir ot sürüklendiğinde, bir kertenkele geçtiğinde veya uzaktan bir kurt uluması geldiğinde sanki gözleriyle değil de kulaklarıyla görüyor gibi dikkat kesiliyor, nöbeti böyle tutuyordu. Bir saatten ziyade böylece kaldı, ardından kalkıp çevreyi dolaştı. Kayanın yükseğine çıkıp uzaklara baktı, ateşe odun attı. Arkadaşlarının üzerlerini örttü, benim başıma gelince, ''Gönlün uyumuyor madem, dilin neden uykuda derviş Yunus?'' deyiverdi. Kendimden utandım. Hiçbir şey demedim. Güya uykudaymışım ve onu duymamışım gibi sırtımı döndüm. Bu sefer uykum tamamen kaçmıştı. Bu yaptığım dervişliğe sığmıyordu. Pişmanlık duyarak ne kadar kaldım bilmiyorum. Uzaktan birkaç atın nal seslerini duymaya başladım. Utancımdan yönümü dönemiyordum. Ben de kulaklarımla görmeyi denedim. Hayret, görüyor gibiydim. Bir selam verip aldılar, birisi parola fısıldar gibi hiçbir şeye sahip ve malik değiliz dedi ve bir daha hiç konuşmadılar. Duyduğum diğer seslerden anladığım kadarıyla önce atların denklerini çözdüler, ardından her ne getirdilerse diğerleri arasına yerleştirdiler. Bazı hurçları açıp yeniden bağladıklarını hissettim. Bir ara demir, bakır gibi metal sesler duydum. Silah ve avani olabilir diye düşündüm. Yarım saat sonra üç atın uzaklaşan nal sesleriyle gece yeniden derin bir sessizliğe büründü. Ertesi sabah uyandığımda yine şaşkın vaziyetteydim. Geceye beraber başladığımız üç çelebi yoktu. Faruk ile birlikte iki kişi daha geri dönmüştü. Demek ki bu gece yeni bir devir teslim olmuştu da ben yine görememiştim. İyi ama katırlara yüklemekte zorlandığımız bunca heybe ve denk o yarım saat içinde mi indirilmiş, bunca iş o yarım saatte mi yapılmıştı? Benimle birlikte yatıp uyuyan adamlar ne zaman uyanmış, hazırlanmış ve yeni atlarla yola çıkmışlardı. Abdestsiz toprağa basmadıklarını ve ata binmediklerini biliyordum. İyi de ne zaman abdest almışlardı? Şüphelerim iyiden iyiye arttı. Tapduk Sultanımın dergahında itibar gören bu adamlar kimdi? Çelebi mi, eşkıya, soğuk nefes veya şövalye mi? Kanuna mı hizmet ediyorlar, tekkeye mi, devlete mi? Tapduk Sultanımın eşiğine gelişleri bir şey getirmek için mi, almak için mi? Tapduk Sultanım beni bunlara yoldaş ederken onlara uymamı mı istiyordu? Muhalefet etmem mi? Onların gizli hallerini öğrenmeli miyim yoksa görmezden mi gelmeliyim? Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır deyip topladıkları bunca yükü ne yapıyorlar? İkindi vakti yol sona erip de Konya'ya sağ salim varasıya kadar daha yığınla soru zihnimde dolanıp durdu. Şehre varırken yanımdaki çelebilerin üçü de kılık değiştirdiler. Han kapısından bir tacir, bir seyis ve bir kahya ile birlikte girdim. Çok geçmeden hücremizin kapısına vuruldu. Gelen adam Arapça konuşuyordu. Kıyafetinden saraylı olduğunu tahmin ettim. Buna rağmen çelebilere hürmetli davranıyor, her cümlesinde ''Ya Seydi'' hitabını dilinden düşürmüyordu. Adam mı Türkçe bilmiyordu yoksa ben mi anlamayayım diye böyle farklı bir dilde konuşuyorlardı bilmiyorum. 10 dakika kadar ayak divanında bir meseleyi müzakere eder gibi konuştular. Sonra Çelebi Faruk bana dönerek aceleci bir ses tonuyla adeta emretti. Haydi bakalım gidiyoruz. Nereye? Seni merakından kurtarmaya. Bununla neyi kastettiğini anladım ve bir kez daha başımı yere eğdim. Çünkü pek çok söz ve davranışlarıyla beni kontrol ettiklerini ve kalbimi okuduklarını artık biliyordum. Dervişlik yolunda daha 40 fırın ekmek yemem gerektiğini bir kez daha öğrenmenin tedirginliğiyle kekeledim. Acaba ben gelmesem? Biz de gelmeni istirham etsek? Hem sandıkta ne olduğunu merak etmiyor musun? Konya'ya daha evvel babamı aramak üzere bir kez gelmiş, 10 gün kadar kalmıştım. Ne var ki zifiri karanlıkta geçtiğimiz sokakların hiçbiri bana tanıdık gelmedi. Ta saray meydanına vardığım zaman Konya'da olduğumu hissettim ve itiraf etmem gerekir ki biraz tedirgin oldum. Çünkü Konya'da Sultan Mesut sanki çekik gözün valisi gibi davranıyordu. Atalarının yaptıkları anlaşmalardan dışarı çıkamıyor olması elini kolunu bağlıyordu. Bu yüzden sarayın birileri tarafından daima gözetlendiğini düşünüyordum. Ama Çelebilerin hiç böyle bir dertleri yokmuş gibi geldi bana. Ben Larende'ye, Karaman yurduna gitmek, İsmail'i bulmak emelindeydim. Onu bulmadan burada başıma bir şeyin gelmesini ve Çekik Göz tarafından hapsedilmeyi istemiyordum. Evet, sandığı merak etmiyor değildim ama Çelebilere karşı mahcup olmaktan da gına gelmişti. İlk kez bir sultan gördüm. Sultan Mesut. Kandillerle aydınlatılmış genişçe bir salonda tahtında oturuyor ve altın işlemeli kaftanı ile mücevher kakmalı tahtı ışıl ışıl parlıyordu. Birden ihtişam gözlerimi kamaştırdı. Demek bir saray böyle oluyormuş. Göz alıcı eşyalar, hizmetkar ve kullar. Dünyanın bütün zenginlik ve nimetlerinin bulunduğu, isteyen herkese istediği her şeyin hazır edildiği bir mekan. Bir derviş için şükrünün sonu gelmeyecek kadar büyük ve ürkütücü. Bu sarayda yaşayanlar herhalde bütün gecelerini nimete şükür secdeleriyle geçiriyor olmalılar diye düşündüm. Sonra da bir an kendimi bu saraya yakıştırdım. İçinde Stare ile İsmail de olsa diye hayallendim. Hayalin sonu yoktur ya, içimde Tapduk Sultanım olsa diye düşündüm. Sonra tövbe ettim. Çünkü Tapduk Sultanım istese böyle bir sarayda da yaşayabilir. İstese bir kerametiyle dergahı saraya çevirirdi. Sonra saraydan muradın içindeki sultan olduğunu anladım. Cennet saraylarını dahi buna kıyasladım. Sonuçta cennet cennet dedikleri de birkaç köşk, birkaç huriydi. Saray yerine içindeki sultanı istemek gerektiğine o vakit karar verdim. Saray dediğin gönül sultanının bulunduğu yer değil de neydi ki? Mesele sarayı aramakta değil, sultanı aramakta. Köşkle sarayla ilintili sultanlar saraylarını terk edip gidenlerden oluyordu. Ama hakiki sultanların sarayla köşkle ilintileri bulunmuyordu. Mülkün sultanı ile gönlün sultanı arasındaki fark buradaydı. Tapduk sultanımın, "Mal ve mülk dervişin şeytanıdır." sözlerindeki hikmeti işte o vakit kavradım. Anlattığı hikaye aklıma geldi. Hani Harun Reşit günlerden birinde Behlül Dana'yı kabristanda ölülerin kemikleriyle oynarken görmüş ya Moğla Kasım. Sonra da hayretini dayanamayıp sormuş. "Hayrola Behlül, böyle ne arıyorsun?" "Babanızın kemiklerini," diye cevap vermiş Behlül ve ilave etmiş. "Ama hangisinin kölelerini, hangisinin babanıza ait olduklarını bir türlü anlayamıyorum." Ben de anlayamamıştım. Dışlarda süslenerek ve onları başkalarına göstererek hükmeden mülkün sultanları mı, yoksa içlerini süsleyerek ve başkalarının içini görerek hükmeden gönlün sultanları mı üstündü? Mülkün sultanına kul olanlar, sultan bir sofra kurduğu zaman nimetlerden bolca istifade ediyorlar. Gönlün sultanına kul olanlar ise her dakika ve her hal üzerinde nimetle dolu sofrada gibiler. Birinciler, güzel giysi, giyecek ve yiyecekler içindeyken bile bir iklimi ele geçirmeye çalışıyorlar. İkinciler bir lokma bir hırka ile yedi iklimden taşıyorlar. Birinciler ellerindeki yumurtaları birbirlerine ikram eden adamlar gibi. Sonunda ikisinin de elinde birer yumurta kalıyor. Ama ikinciler gönüllerindeki sevgiyi birbirlerine sunan bilgeler gibi. Sonunda ikisinin de kalbinde sevgi çoğalıyordu. Sultan Mesut Çelebilerle öteden beri tanışıyor olmalıydı. Üçüne de hal hatır sordu, Tapduk Sultanım'dan haberler aldı. Hizmetkarların salep ikramından sonra sultan onlarla Türkçe konuşmaya başladı. Farsçanın konuşulduğu sarayda böylece biraz daha gizlilik ve mahremiyet sağlanmış oluyordu. Sultan Mesut kerpiç büyüklüğündeki oyma sandığı açtığında hayreti yüzüne yansıdı. Benimse dilim tutulacak gibi oldu. Sandık altınla doluydu ve altınların üzerinde bir kağıt parçası duruyordu. Sultan kağıdı okuduktan sonra öptü, sonra bize döndü. "Faruk hanginiz?" "Kulunuzum devletli sultan." "Hikayeyi sen biliyormuşsun ha?" "Veli sultanım benim başımdan geçmiştir. Anlat o halde." "Ferman başım üzere sultanım. Kulunuz 7 yıl öncesine kadar babam ve oğlumla oturur, şehirde sakalık ile geçinirdim. O vakit okumam yazmam yoktu. Dil de bilmezdim. Bir tek atım vardı ve onun sırtında su tulumlarını yükletip akşama kadar dolanırdım. Oğlum Lokman 6 yaşına gelince o benim gibi olmasın diye Kur'an öğrenmesi için hocaya gönderdim. Kısa zamanda elifbayı söküp Kur'an'ı hatmetmiş, adet olduğu üzere hoca baban Kur'an hediyesini göndersin demiş. Lokman sevinerek geldi. Baba Kur'an'ı hatmettim, hoca hediyesini istiyor dedi. Düşündüm, taşındım. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ona layık ne hediyemiz olabilir? En kıymetli varlığımız şu sakalık yaptığım attır. Bari onu götür deyip atı hocaya gönderdim. O gün ve ertesi gün ve yine ertesi gün para kazanamadım. Babam bu yaptığıma çok öfkelenmişti. Bre oğul, deli misin sen? Şu zor ve karışık zamanlarda bir atın vardı, tuttun hocaya verdin. Bugün de kim senin gibi ahmak olabilir? Zaten kıt kanaat geçiniyordun, şimdi aç yatarsın artık. Şu ihtiyar babana acımıyorsan, bari büyüyecek oğluna acısaydın ya. Azıcık dünya yüzü görse olmaz mı yetim? Sen ne hayırsız çıktın böyle diye çıkışır oldu. Bir gün, beş gün derken tam 6 ay geçti, canımdan bezdim. Oturduğumuz küçük evi satılığa çıkardım. Tapduk Emre Hazretleri duymuş, evimizi satın alıp yine oturmam için bana bağışladı. Ama yine kazanç yok, yine dert çok. Başım aşağıda, boynum bağrımda geziyorum. Kimseden bir şey isteyemedim. Derken üzüntüyle uyuduğum bir gece bir rüya gördüm. İhtiyarım biri bana, kalk, başının altını kaz diyordu. Önce mukayyet olmadım. Fakat aynı rüyayı 3 gece üst üste görünce elime bir kazma aldım. Bu sefer babam, şimdi de evini mi yıkacaksın diye başladı söylenmeye. Ben inat ettim, o inat etti. Sonunda kazmamın ucu bir mermere çarptı. O vakit ihtiyar babam, dur oğul, sen çok yorulmuşsundur. Biraz ben kazayım diye aldı kazmayı eline. Ben hele acele etme baba dedikçe o elindeki kazmayı mermere daha şiddetle vurmaya başladı derken mermer kırıldı. Altında bir kuyu gördük. Merdiven sarkıtıp kuyuya indim. Orada hiç yıpranmamış bir çuvalın içinde işte şu altınlar duruyordu. Dışarı çıkardım. Üzerinde fert bilmez, kişi okumaz yazılar vardı, şaşırdım. Ama babam boynuma sarılıp, "A benim devletli evladım, ne kadar uğurlu ve akıllı çıktın sen," deyip ilave etti. "Artık zengin olduk, ne atlar alır sakalık yaparsın." Ben kendisine, "Bunları tapduk eşiğine götürüp teslim edelim. Bu altınları onun mülkünde bulduk madem, altınlar onundur," dedim. Babam dinlemeyip altınları dergaha götürdüm. Mürşidime rüyayı anlattım. O altınları muhafaza için arka odaya koymamı ve 2 elimle bir kere avuçlayıp ne miktar gelirse babama götürmemi söyledi. Dediğini yaptım. Babam altınları alınca bizi terk etti. Biz de Lokman'la birlikte tapduk eşiğine kapılandık. 4 yıl oldu kulunuz çelebi olup dolaşır, ellerinizden öper. Lokman da dergahta hafızdır, dervişlere okuma yazma öğretir. Çelebi Faruk, Lokman Beşe'nin babasıydı demek. 3 yıldır bunu hiç bilmemiştim. Oysa paşa demesinden anlamalıydım. Bilmem, zikri bana asıl öğrenmem gerekenleri de gizlemişti. Çünkü duyduklarımdan sonra Faruk'a bir kez daha hürmetli baktım. O sırada Sultan Mesut, "Peki şimdi neden bu altınlar bize gelmiştir?" diye sordu. "Ömrünüz uzun, devletiniz daim olsun sultanım. Tapduk Emre Hazretleri selam edip, bu altınlar bizim evimizde bulunmuş olsa da evimiz sultanımızın ülkesindedir. Bize gerekmez, sahibine iletiniz buyurdular. Bu yüzden çok şükür ziyan eriştirmeden getirdik. Altınların üzerindeki yazılara bakılırsa yine bir sultanın hazinesi olsa gerek ki hediye sultandan sultana yakışır." O anlatırken bu çelebilerin aralarında selam gibi tekrar edip durdukları cümle hatırıma geldi. "Hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır." O anda çelebiliğin ruhlarına kattığı yüceliğe hayran kaldım. Gerçek dervişlik bu olsa gerekti. Bir lokma bir hırka ile dervişlik olmuyordu. Elinde avucunda bir varlık olmayan yoksul bir derviş belki de zoraki derviştir. Böyle dervişlik olsa olsa miskinliğe giydirilmiş bir teselli maskesidir. Zürdün kendini manen zengin hissetmesi gibi bir şey. Oysa malı mülkü çevresine taşan, hazinelerin hesabını bile tutmayan bir adamın derviş olması, onca zenginlik arasında derviş gibi yaşaması daha başkadır. Kendime bakıp mırıldandım. Nerede kâşanelere sahip olabilecek iken fakir gibi yaşayan, nerede zaten yoksul olup dervişlik taslayan? Çelebilere imrendim, çok imrendim. 14. ayrımın sonu sayfa 160, devamı 15. ayrımda.